12. söze devam ediyoruz. 12. sözün 4 esası var. Birinci derste birinci esası okumuştuk. Şimdi Allah izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gidebildiğimiz kadar inşallah gideceğiz. Birinci esası hatırlayalım. Ayet-i kerime وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا diye geçiyordu malumuz. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmetten maksat Kur'an'ı doğru anlamak, Kur'an'ı yaşamak, insanın fıtratına muvafık şekildeki ilimleri elde etmek, sırat-ı müstakimi elde etmek manasında birinci derste ifade etmiştik uzun uzadıya. Kim bunları elde ederse ona büyük hayırlar verilmiştir. Bu hayırlar hem saadet-i dünyaya hem saadet-i uhraya yani saadet-i dareyne hitap eden hayırlar ve güzellikler manasında. İkinci esasta biraz daha durum şahsileşiyor. Özelleştiriliyor. Yani felsefenin insanın tekamülüne bakan şahsi alemindeki tekemmülüne bakan cihetlerini, Kur'an-ı Kerim'in de insanın tekemmülüne bakan cihetlerini işleyeceğiz. Birinci esasta hikmeti kainata bakış, mevcudata bakış, varlıklara bakış olarak almıştık. Kur'an talebesinin kainata, mevcudata, varlıklara bakışıyla Kur'an'dan istifade etmeyen felsefenin kainata baktırma cihetini okuduk. Felsefenin halis bir tilmizi. Kur'an'dan istifade etmeyen bir insan, kainata ve mevcudata manay ismiyle bakıyordu. Yani mevcudata Allah hesabına değil, mevcudat hesabına bakar. Gözü müstakil anlatır. Güneşi müstakil anlatır. İçindeki madenler ve elementler itibariyle anlatır. Halık ile irtibatını kurmazdı. Ama Kur'an-ı Kerim'in halis bir tilmizi, Kur'an-ı Kerim'den ders alan birisi ise kainata bakışı hikmet olarak algılanıyor, tecelli ediyor. Kainata mevcudat hesabına değil, Allah hesabına bakar ve baktırırdı. İkinci esas, insan nasıl tekemmül eder? Nasıl mükemmelleşir? Nasıl kemale erer? Bunu iki akımla göreceğiz. Felsefe diyor ki bu insanı ben terbiye edeceğim. Kendi düsturlarımla, kendi kaide ve kurallarımla terbiye edeceğim insanı. Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hakk'ın kelamı olması hasebiyle Cenab-ı Hakk'a istinad ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın bir makinesi hükmünde olan bu insanın nasıl terbiye edileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu iki terbiyenin de neticesini göreceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in terbiye ettiği insan modeliyle felsefenin terbiye ettiği insan modelini karşılaştıracağız. Kur'an-ı Kerim'den istifade etmeyen bir akımdan, bir felsefeden, bir izmden, şimdiki tabirle komünizm, siyonizm, başka izimler neyse, bunlardan istifade eden ve beslenen bir insanın profilini, Kur'an-ı Kerim'den istifade eden bir insanın profilini beraber göreceğiz. Ve biz insanlar olarak birisine talip olacağız ve oluyoruz zaten. Şu anda dünya üzerinde bulunan 7 milyar insanın her birisi kendisine bir yol çiziyor. Ya semavi ya beşeri bir terbiye sistemiyle kendisine bir yol bulmuş ve kendisini terbiye etmenin, tekamül ettirmenin bir yolunu kendisine göre buluyor. Şimdi ikinci esasta bunu böyle okuyacağız inşallah. Allah izin verirse, vakit verirse, üçüncü esasta da farklı bir konuya gireceğiz. İçtimai ve toplumsal hayatta Kur'an ile felsefenin bakışı ve verdiği terbiye cihetleri. Toplumu nasıl terbiye ediyor? Toplum insanlara nasıl bir yol gösteriyor? Bunu inşallah beraber görmeye çalışacağız. Vaktimiz olursa. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmeti felsefenin verdiği dersin muazenesi. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye, yani insanın şahsi hayatına, şahsi tekamülüne verdiği terbiye-i ahlakiye, ahlak terbiyesi, ahlaki terbiyeyi ve hikmeti felsefenin verdiği dersin karşılaştırılması. Felsefe nasıl bir insan yetiştiriyor? Kur'an nasıl bir insan yetiştiriyor? Şimdi burada okuyacağımız, şöyle alacağız. Birincisi, felsefeden üstadımız Firavun'u misal veriyor. Yani adeta felsefenin terbiyeti insan modelinin noktayı şahikası diyelim. Firavun. Bu simsiyah olarak görelim. Bir de Kur'an-ı Kerim'in terbiyeti insan modeli olarak da Hazreti Musa aleyhisselam ya da herhangi bir peygamber ya da onların da en mükemmeli olan Peygamber aleyhisselam Hazreti Muhammed aleyhisselamın vaziyetini alacağız nazara. Çünkü öyle almadığımız vakitte bazen bakıyorsunuz ki felsefenin terbiye ettiği bir insanın bazı hususlarda bizden daha iyi olduğu ortaya çıkabiliyor. Ya da bazen Müslüman diyoruz, Kur'an'ın talebesi diyoruz, felsefenin şakirdinden bir farkı yok. Şunu anlayalım. Burada tamamıyla siyah, Firavun, Nemrut gibi Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği insanlar, tamamıyla beyaz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere bütün enbiyalar ve kendisini mükemmel manada yetişmiş onların talebeleri hükmünde olan asrın müceddidleri, müştehitler ve bunlar arasında gri tonlardaki insan tipleri var. Ehli küfür olup da felsefeden istifade edip de tamamıyla Firavun'a benzemeyen insanlar gridir ama siyaha yakın gri. Kur'an-ı Kerim'den istifade ettiği halde hala kendisini dümdüz tamamıyla %100 terbiye etmemiş olan insanlar da var. Bizim de içimizde olduğu bir insan sınıfı var. Bunlar da gri olsa bile beyaza yakın gridir. Yani tamamıyla %100 beyaz peygamber ve peygamberler, peygamber ve peygamberler, %100 simsiyah olanlar da Firavun, Nemrut gibi küfürde kendisini fevkalade tescilletmiş olan ve Kur'an-ı Kerim'de de sıfatları anlatılmış olan zatlar kastedilecek. Diğerleri bunların arasındaki gri tonlardır. Felsefenin halis dilimizi, felsefenin çok halis bir şekilde yetiştirdiği bir dilimizi özellik olarak bir Firavun'dur. Firavun. Firavun özellikleri var. Firavun başta en büyük özelliği Allah'ı tanımaz. 2. Hak bilmez. 3. Gururlu, hodgam birisi. Ene rabbukumul a'le. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Oradaki sihirbazlar Hazreti Musa aleyhisselam gösterdiği mucize karşısında, onlar Musa aleyhisselam mucizesi karşısında teslim olup iman ederken, benden izin almadan siz nasıl iman edersiniz diyecek kadar, imanı bile kendisi dağıtacak kadar kendisini maalesef böyle gururlu bir şahsiyet olarak görüyor. Onun için felsefenin yetiştirdiği insan profilinde gurur, enaniyet, hodgamlık, kendisine güvenmeklik ve Allah tanımazlık esastır. Peki bunların hakikaten böyle olması mümkün mü? His olarak böyledir ama fıtratlarına bakacağız. Yaşayışlarına bakacağız. Durumları tamamıyla ters orantılı. Felsefenin halis bir tilmizi bir Firavundur. Fakat, bakın bu fakat, onların yaşayışlarıyla kendilerini hissettikleri makam ile taban tabana zıt yaşadıklarının en güzel bir göstergesidir. Felsefenin halis bir tilmizi bir Firavundur fakat menfaati için, en küçük bir menfaati için en hasis bir şeye, en çirkin, en alçak bir şeye ibadet eden bir Firavunu zelildir. Şimdi Firavun ne yapar? kendisine Rab der değil mi ayette? Ondan sonra başkalarına hakim olarak kendisini görür. Şimdi Rabbin kimseye ihtiyacı var mı? Hayır. Eğer hakikaten Rab olan birisi varsa onun kimseye ihtiyacı olmaması lazım. Ki Allah'ın bir ismi de Samet'tir. Yani her şey ona muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildir. Şimdi bakalım kendisini insan olduğu halde Rab kabul eden ya da herkese hakim olmak durumunda kendisini gören bir firavun böyle mi davranıyor? Davranışı böyle midir? Vaziyeti farklı. Menfaati için en hasis, en alçak bir şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Nereden menfaat görse ayağını öpecek kadar zelilleşen bir firavun. Menfaatini gördüğü yerden her şeyini oraya yatıran ve her şeyle onun kulu hükmünde kendisini gören bir zihniyet. Kim bu? Firavun. Felsefenin yetiştirdiği halis bir talebesi bu zihniyette. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Bak kendisini insanın Rabbi olarak, mahlukatın Rabbi olarak gösteriyor. Ama aslında bu menfaatinin kuludur. Menfaatinin kuludur. Hocam çok enteresan. Şu anda bilim adamları insanın genlerinde insanlıkla alakalı her şeyi bu manada araştırıyorlar. Buldukları yeni bir gen var. Bu da ibadet etme ihtiyacı geni. Yani insan ibadet etme ihtiyacı üzerine kurulmuş ve ona göre sistemleşmiş bir mahluktur. Yani insan kendisini hür görse de hakikaten hür değildir. Niye? Çünkü genlerinden birisi de birisine inanmak ve birisine ibadet etme ihtiyacı vardır. Nasıl ki görme ihtiyacı var, işitme ihtiyacı var, tatma ve yeme ihtiyacı var, nefes alma ihtiyacı var, inanmak ve ibadet etmek ihtiyacıyla yaratılmış bir varlık. Dolayısıyla şimdi Firavun'a bakıyoruz. Sen birisine inanıyor musun bir ilaha? Hayır. Peki kim ilah? Benim ilah haşa diyor. Ama yine kendisi bir şeye tapmak zorunda. Özelliği bu. Menfaat gördüğü her şeye tapmak ihtiyacını hisseden ve öyle yürüyen birisi. Çok enteresan değil mi? Ya. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Nemrut'ta da aynı özellik var. Zaten bunlar halistir miyiz? İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki ben de diyor haşa ilahım diyor. Senin Rabbin ne yapıyor söyle ben de yapayım. Benim Rabbim ölüden diri, diriden de ölü çıkarandır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı. Ne olacak diyor ben de aynı şeyi yaparım. Dışarıda hür olan birisini getirtir, kendisine göre diri olan, onu oracıkta öldürtür, diriden ölü çıkardım diye mugalata yapar. Zindanda idam kararı verilmiş ve ölümünü bekleyen bir adamı da çıkarır, serbest bırakır. Ölüden de diri çıkardım der, güya yutturmaya çalışacak. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, benim Rabbim öyle bir ilah ki, güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Haydi ey Nemrut, senin elinden gelirse, sen güneşi batıdan doğur, doğudan da batır. Ya. Şimdi ilahlık taslamak, böyle mugalatayla, başkalarını aldatmakla, ondan sonra bu gibi böyle laf oyunbazlıklarıyla olmaz ki. Haydi bakalım, benim Rabbim dünyayı döndürüyor. Mesela doğudan batıya. Sen de batıdan doğuya. Benim Rabbim güneşi doğudan yaratır her gün. Sen de batıdan doğur. Sadece bir gün mesela. Benim Rabbim ayı böyle yapar. Sen de şöyle yap. Benim Rabbim şu yağ parçasından gördürüyor. Sen de elimden gördür mesela. Benim Rabbim yemeği ağzından yedirtir. Sen de bana gözümden, kulağımdan yedir mesela. Böyle dediğin vakit foyaları ortaya çıkıyor. Enteresan. Hem o dinsiz şakirt, bu simsiyah dediğimiz tamire dinsiz ve bu meseleleri de üstadımızın söylediği çerçevede değerlendiren ve kendisini de ayrıca Rab olarak gören insanlar, simsiyah olan bunlar. Bazıları var, kendisine göre belki Allah'ı tanıyor, sıfatlarında hata ettiği için ne bunlar? Nispeten onda var. Bu tam olarak siyah olmasa da gridir ama yine siyaha yakın gri. Dediğimiz gibi yine müminlerde de grilik var ama beyaza yakın. Yani peygambere yakın olan sıfatlar hakim. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Dinsiz şakirt. Yani ayak sürçer, baş kaldırır, inatçıdır, hiçbir şey kabul etmez. Ne anlatsan hayır der, reddeder mesela. Ebu Cehil'e Peygamber Aleyhisselam 100'den ziyade gitmiş, yine inanmamış. En son demiş ki ya Muhammed bir daha kapıma gelme. Yani Peygamberimizin de Aleyhisselam şu ehli küfre, müşriklere yaptığına bakın, insan hayran kalmaması mümkün değil. Yani o kadar kapısına gitmiş ki Ebu Cehil gibi birisi bile işhad etmek zorunda kalmış yani. Şahit olmak zorunda kalmış. Kabullenmek zorunda kalmış dil ile dahi olsa. Ya Muhammed, eğer mahşerde senin Rabbin bana sorsa, benim kulum Muhammed sana gelip beni anlattı mı? Emirlerimi neşretti mi? Ondan sonra benim yasaklarımı sana bildirdi mi derse, vallahi de billahi de senin Rabbine diyeceğim ki ey Muhammed'in Rabbi, ben şehadet ederim ki senin kulun Muhammed bana bunları anlattı hem de fazlasıyla. Git bir daha gelme, senin elinde şehadet edeceğim. Allah Allah. Enteresan ya. Muannit, mütemerrit bir şakirttir. İlla onlardan gidip de kitap okumaya herhalde ders almaya gerek yok. Ruh olarak bu felsefe maalesef var. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Lezzet verdiniz mi böyle bir mütemerrit olan birisine? Nihayet zilleti kabul eden. Dün inatçıydı, inatçıların da başıydı. Ama küçük bir lezzetle bakıyorsunuz ki bu adam size teslim olabiliyor. Hani Anadolu'da bir tabir var. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur diye. Yani felsefenin şakirdi o kadar basit tutam otlardan gidiyor ki şarampollere, yuvarlanıyor ki ya. Birazdan ehli imanın ve Kur'an'ın talebesi olan birisinin özelliklerini konuşacağız. Cenneti verin, bir rekat namazını isteyin. Verir mi acaba hakki bir tilmiz ise? Cenneti verin, bir tek secdesini isteyin. Cenneti verin, elhamdülillah yerine başka bir şey söylesin. Mümkün değil. Ama kendisini aciz, zayıf, fakir bir kul olarak görür. Diğeri kainatın hakimi olarak görür. Küçük bir tutam ot verin, şarampola yuvarlandırırsınız. Aradaki fark bu yani. Hem o dinsiz şakir, tekrar okuyorum, mütemerrit ve muannittir. Mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için, yani küçük bir şeker verin diyelim, elmalı şeker, nihayet zilleti kabul eden miskin, basit bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların, bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, deni, alçak bir muannittir. Şeytan gibi insanların küçük bir lezzeti için o hasis insanların ayağını öper derecede hısset gösteren, alçaklık gösteren basit bir muannittir. Kim bu? Felsefenin terbiyesiyle yetişen, Kur'an'dan istifade etmeyen bütün insan oğlu. İnsanlık maalesef. Var mı çevremizde? Peki bize de olabilir mi? Olabilir. Niye? Çünkü arkadaşlar Kur'an'dan uzaklaştığımız ölçüde felsefenin bu ruhuna yaklaşıyoruz. Yani Kur'an'dan ne kadar uzaklaşıyoruz? Felsefeye yaklaşıyoruz. Felsefeden ne kadar uzaklaşıyoruz? Kur'an'a yaklaşıyoruz. Mesele bu yani. Onun için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Bu dersler hepimizin dersleri. Kendi nefsimize okuyoruz inşallah hepimiz. Ama bilelim ki bunlar bizim için birer tuzaktır. Bunlar bizim için birer imtihandır. Birer fitne aracıdır. Kendimizi nasıl terbiye edeceğiz? Başta Kur'an'la ve Kur'an'dan istifade eden hadislerle, sünnet-i Resulullah'la ve onlardan istifade eden bu gibi kıymetli eserlerle kendimizi terbiye edeceğiz. Nereye kadar? Kabre kadar. Fazla değil. Kabirden sonra zaten ihtiyaç kalmıyor. Şeytan kabre girmediği için orada rahatlıyoruz artık. Hem o dinsiz şakirt, hem o dinsiz talebe, felsefenin talebesi, o dinden istifade etmeyen, soyutlanan adam, cebbar bir mağrurdur. Yani zorlayıcı, zalim bir mağrur. Gururlu, zalim, insanları zorlayan, inançlarına ters düşecek şekilde onları yanlış yollara sürüklemeye çalışan bir cebbar mesela, bir mağrur. Fakat kalbinde nokta istinad bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbar hoturuştur. Peki diyoruz, sen cebbar mısın? Evet diyor fiilleri yani. Sen gururlu musun? Tabii canım diyor. Dünyanın yarısı nerede? Benim omuzumun üzerinde. Diğer yarısı diğer omuzumun üzerinde. Tamam. Adama diyorsun ki bak sende bir kanser hücresi var. Adam perişan oluyor ya. Ya gözümüzde görmediğimiz, 100.000 defa büyüttükten sonra ancak görünen o küçük mikrop, dünyaya meydan okuduğunu zanneden, dünyanın yarısını bu omuzun üzerinde, diğer yarısını da bu omuzun üzerinde gören birisi, küçük bir kanser hücresi senin içinde dolaşıyor dediğin vakit adam perişan oluyor. Ya da 100.000 kilometreler uzaklıkta olan bir kuyruklu yıldız, belli bir zaman sonra dünyamızın böyle yakınından bir teğet geçecek. Adam perişan oluyor ya. Amerika'da olmuş 1912 yıllarında. Adamlar da denize gitmiş dolmuş. Enteresan. Bizim orada bir tabir var. Diyorlar ki Allah bir insandan aldı mı önce aklını alır. Bir insan aklı gitti mi diğer şeyler de gider artık yavaş yavaş. Şimdi bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpsa karadakilerin kurtulma ihtimali mi daha fazla? Denizdekilerin kurtulma ihtimali daha fazla? Adam denize gidiyor, kaçıyor. Adam hayretinden, haybetinden, korkusundan ne yapacağını bilmiyor. Aklı perdeleniyor yani. 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak. Ya kıyamet kopacaksa dünyanın her tarafında kopacak. Olsun ama dünyanın iki yerinde kopmayacak. Allah Allah, bakıyorsun ki millet oraya rezervasyonlar artıyor. Garip bir şey yani. Gidenler var. Hakikaten buna inanmak isteyenler var. İnanmıyor da. Fakat inanmak istiyor. Peki niye? Bir mümin niye bu gibi şeylere iltifat etmiyor? Kuyruklu yıldız Allah'ın bir askeridir. Allah izin vermezse gelip çarpamaz ki. Allah izin verse ne yaparsan yap. Kurtulamazsın ki mesela. Nokta-i istinadımız Allah'tır. Nokta-i istimdat Allah'tır. Kalbimizde, vicdanımızda. Devamlı Allah'a dayanmak ve ihtiyacımızı Allah'tan istemek gibi ulvi bir hazineye sahip olduğumuz için dünya küre-i arz bomba olsa patlasa ihtimaldir ki bir mümini korkutmaz. Ama bir kafir öyle mi? Ya. Vücudunun bir tarafında bir kanser hücresi, bir verem hücresi ya da kainatın öbür tarafında bir kuyruklu yıldız ya da dünyaya 1000 sene sonra diyelim gelecek herhangi bir meteor taşının bahsi olduğunda adam burada titriyor. 1000 sene sonra sen neredesin zaten belli ya. 1000 sene sonra gelecek taştan korkuyor adam. Niye? Kendisini koruyacak birisini bilmiyor da bir kalkana sahip değil de. Ya, onun için korkuyor. Ama bir taraftan da bakıyorsun ki cebbar, mağrur, dünyayı ben idare ediyorum. Haşa küçük dağları ben yarattım gibi bir felsefeyi taşıyor. Küçük mikroptan da korkuyor. Yani fare gelse yanına bakıyorsun ki kaçacak delik arıyor mesela. Bir de kara delikleri duyduğu vakit ne olsun adamın hali? Arkadaşlar, Kur'an bize öyle mükemmel bir kapı açmış ki Biz bunu inşallah kabirde göreceğiz. Yapayalnız olduğumuz o yerde, o mahzende imanımızın bizim yanımızda nasıl büyük bir kıymet taşıdığını o zaman müşahede ediyoruz. Şimdi müşahede ediyoruz elhamdülillah da. Ama orada kemaliyle. Daha kemali mahşerde. Ya. Cenab-ı Hak bir kısım kafirlerin ayrılmasını, müminlerin de bir tarafa ayrılmasını emrettiği vakit nasıl bir hal olacak ya? Bizim şu mahşer dediğimiz alanda diyelim. Hakim kim? Cenab-ı Hak. Peki avukatımız kim? Yine Cenab-ı Hak. Bundan daha büyük saadet mi olur ya? Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir diyoruz değil mi? Allah bize kafi. Hem de vekil o. Böyle bir vekil elde etmiş bir insan varsa ondan daha güzel bir vekil bulamazsın. Bulamaz zaten. Ama felsefenin talebesi kendi kalbindeki enaniyetini kendisine vekil olarak, kendisine bir siper olarak kabul ettiği için nokta-i istinada değmez. Nokta-i istinad hiç değil zaten. Enteresan. Tekrar okuyayım burayı. Hem o dinsiz şakirt, o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. Yani çok böyle kendisini güçlü zanneden, gururlu zanneden bir zattır. Fakat kalbinde nokta-i istinad bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbar-ı hotfuruştur. Evet. Hem o şakirt menfaatperest hodendiştir ki, menfaatperest ve kendi nefsinin endişesini taşıyan bir durumdadır ki, hodendiştir ki, gaye-i himmeti nedir? Nefis ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessaz bir hodgamdır. Nedir senin gaye-i himmetin? Senin himmetinin gayesi, hayatının gayesi nedir diye sorduğun vakit diyor ki bütün gayem kendim. Kendim için dünyayı yakarım, yıkarım. Allah Allah. Arkadaşlar, bunlar hep dünyayı perişan etmiş olan insanlar. Eğer bakıyorsunuz bir Lenin çıktı diyelim. Kendi ideolojisinin dünyada hakim olması için 90-100 milyon kadar adam öldürttüğü ifade ediliyor. 90-100 milyon gibi bir sayı, Türkiye'nin 1,5 katı yani. Şimdi bunu nereye koyacağız ya? Nasıl anlatacağız bunu ya? Başka taraftan bakıyorsunuz ki Mao 60 milyon adam öldürtmüş. 60 milyon Çin'de adam öldürtüyor. Nedir? Komünizm oraya yerleşsin diye. Komünizm güzel bir şeyse niye adam öldürtüyorsun? Kabul eden etsin. Etmeyen de etmesin. Hayır. Benim fikrim herkesin kalbine girecek. Herkesin evine girecek. Ama vicdanım kabul etmiyor. Etmese de önemli değil. Vicdanını sustur diyor yani. Peki senin gaye-i himmetin nedir? Kendi nefsim. Kendi midem, ya kendi nefsani, şehvani hislerim. Bunları ben tatmin etmek için bu dünyada varım. Önüme çıkan ne varsa yakarım, yıkarım, ortadan kaldırırım. Felsefe bu yani. Ama biz ne diyoruz? Evet, insanda hürriyet var, hürriyet var. Ama buradaki hürriyeti kayıtlayan iki şey var. Birisi hukukullah, birisi hukuk-i ibad. Yani kul hakkı. Mesela benim nefsim her şeyi ister değil mi? Evet. Nefsimin istediği bazı şeyler eğer Allah'ın hukukuyla bağdaşmıyorsa orada sınır var. Ben orayı aşamam. İkincisi, benim istediğim bir şey var ama başkasının hukukunun başladığı bir yerde orayla ne yapacak? İç içe girecek. Başkasının hukukunun başladığı yerde benim hukukum ne yapıyor? Sınırlanıyor. Çünkü hürriyet ne kendisine ne gayrına zarar vermemeyi emrediyor. Hürriyet bu. Peki ben hür müyüm? Evet, hürsün. Neyde? Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği dairede, başkasının hukukunun hakim olmadığı bir yerde sen hürsün. İstediğini yapabilirsin. Peki gözümü çıkarabilir miyim? Hayır, gözünü çıkaramazsın. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak ona razı değil. Niye? Çünkü senin gözün değil. Allah sana emaneten vermiş. Kolumu kesebilir miyim? Hayır. Hayatıma son verebilir miyim? Hayır. Mesele bu. Şimdi Kur'an'ın halis bir talebesini okuyalım. Yani kendimizi okuyalım. Yani kendimiz nasıl olacağız bunu bir anlayalım. Bir Kur'an talebesi nasıl olmalı? Ama hikmeti Kur'an'ın halis tirmizi ise bir abdir. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez. Bir abdi azizdir. Kendisine bakıyorsunuz ki yani sende bir güç var mı? Hayır. Sen kendini bir tarif et. Ben acizi mutlak, zayıfi mutlak, fakiri mutlak bir varlığım, bir insanım. Kainatı Allah idare ediyor. Ben de kainat içerisinde bir zerreyim. Ama Allah beni kendisine has bir muhatap olarak seçmiş. Bu benim kıymetimden kaynaklanmıyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsanından kaynaklanıyor der. Peki sen niye ibadet ediyorsun? Allah için ibadet ediyorum. Allah'ın rızası için. Peki cennetin mertebeleri? Hayır hayır. Ben onları gayeye hedef etmem. Gaye hayalinde bunlar olmaz olamaz diyor. Eğer hakikaten talebeyse. Ama zayıflar için müşevviktir cennet mertebeleri mesela. Cehennemden uzaklaşmaya çalışmak mesela. Hayır. Rabiatul Adavi Hazretleri var. Çok mübarek bir hanım. Diyor ki ya Rabbi diyor eğer ben cennete girmek için ibadet ediyorsam beni cennetine alma. Eğer ben cehennemden kurtulmak için sana ibadet ediyorsam beni cehennemine at. Ben ancak ve ancak senin için ibadet ediyorum. Bazıları senin rızan için tabirini de diyorlar ki burada da bir menfaat var. Senin rızan için. Yani Allah razı oldu mu cennet de saat ebediye de zaten bizim. Ya Rabbi senin rızan için değil de senin için. Sen Rab olduğun için ben de kul olduğum için sana ibadet ediyorum. Cenneti istemiyor musun? Hayır. Allah lütfuyla verirse elhamdülillah. Ama onun için ben ibadet etmem. Bu noktayı karıştırmamak lazım. Yani biz ibadetimizi, biz hizmetimizi, biz Cenab-ı Hakk'a olan hizmetkarlığımızı cennette de ne yapmıyoruz? Alet etmiyoruz. Biz ancak ve ancak Allah için, Allah rızası için bunları yapıyoruz, yapmamız lazım. Eğer kalbimizde bir beklenti varsa bilelim ki gri tondayız. Yani menfaat yok. Allah emrettiği için yaparız, Allah yasakladığı için yapmayız. Allah istediği için yapıyoruz, Allah istemediği için yapmıyoruz. Mesele bu. Tabi burada görünüşte aciz zayıf ama ya da dünyevi itibariyle de fakir gibi görünebiliriz. Hazreti Mevla'nın bir ifadesi var, çok enteresandır. Nice adamlar gördüm diyor. Üzerlerinde elbise yoktu. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu. Adam yoktu diyor. Ya. Yani hakikaten baktınız mı? Bazı insanlar kendilerine elbiseleriyle şeref biçmeye çalışıyor. Onlar bir şeydir ya, bizim tesettürümüz içindir yani. Nice adamlar gördüm, üzerlerinde elbise yoktu. Yani insanın itibar edeceği elbise yoktu. Nice elbiseler gördüm, İçinde adam denen birisi yoktu. Ya. Müthiş. Hem hakiki tilmizi mütevazidir. Mütevazi. Men tevada'a refa'ahullah. Hadis-i şerif. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Allah onu yükseltir. Allah onu âli eder. Allah ona makam verir. Kimin nezdinde? Başta kendi nezdinde. Sonra kutlu zatlar nezdinde. Ehli iman nezdinde ona bir makam veriyor. Makamını yükseltiyor Allah. Hem Kur'an'ın tilmizi mütevazidir, selimdir, halimdir. Yani yumuşak huyludur. Öteki gibi cebbar değil. Fakat fatırının gayrına daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hüneyn Savaşı var, Hüneyn Savaşı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra mükemmel bir ordu ihdas ediyor ve Hüneyn'e doğru yola çıkıyor. İçerisinde müşriklerin de bulunduğu büyük bir ordu. Hüneyn'in içerisine girdikleri vakit bir anda müşrik ordusu her tarafı kaplamış, gizlenmiş bir vaziyette ve İslam ordusuna bir anda saldırıyorlar. Üstadımız da Hüneyn'in bidayetinde diye tabir kullanıyor malumunuz. O anda bütün İslam ordusu bir anda dağılıyor arkadaşlar. Bir anda herkes bir tarafa kaçıyor. Ve bir anda her tarafı yakıp yıkacak kadar kuvvetli görünen İslam ordusu bir anda mağlup olacak duruma geliyor. Hiç kimse yok. Merkezde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Aleyhisselam. Ene Resulallah diyor, ayağını yere vuruyor ve bütün müşrik ordusuna karşı kılıncını sıyırıyor. Hazreti Ali Efendimiz harbin en dehşetlendiği vakitte bizler, bakın şecaat kahramanı, bizler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında gider tahassun ederdik. Yani korunurduk. Allahu Ekber ya. Harbin en dehşetlendiği vakitte. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in halis bir tilmizi derken en beyaz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Biz bunu okuyoruz. Mütevazidir, halimdir, selimdir, yumuşak huyludur. Herkes gördüğü vakit onun yanında rahatlık hissediyor. Ama fatırının gayrına daire izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Onun da talebesi ahir zamanda Hazreti Bediüzzaman. Nikola Nikolaviç, Doğu Orduları Başkumandanı, Rusya Çar'ının da dayısı ve Bediüzzaman esir ama bedenen esir, elbise olarak esir, ruhen hür elhamdülillah, hür adam. Şimdi esirler kampına geliyor Nikola Nikolaviç, öyle bir cebbar adam ki onu gören adam hemen ya. Avusturya, Macaristan ve Osmanlı'nın subaylarının bulunduğu esirler kampını gelip ziyaret ederken herkes önüne put gibi kalkıyor. Bediüzzaman olduğu yerde oturuyor. Tercüman vasıtasıyla beni herhalde tanımadılar diyor. Hayır tanıdım. Künyesini okuyor. Nikola Nikolaviç, Doğu Orduları Başkumandanı, Çar'ın dayısı. O zaman niye hakaret ettiler? Hayır, hakaret etmedim. Ben bir Müslüman alimiyim. Bizim itikadımıza göre kalbinde iman bulunan bir insan, kalbinde iman bulunmayan birisine göre eftaldir. Buna binaen ben önünüze kıyam etmedim. Mukaddesatımın emrettiğini yaptım diyor. Sana idam kararı. Helal olsun, hayırlı olsun. Ya git özür dile diyorlar Osmanlı subayları, Avusturya, Macaristan, Alman neyse. Ben diyor zaten huzur Resulullah'a gitmek için bir pasaport arıyordum. Bu idam kararı da benim için bir pasaport hükmüne geçti. Ben niye gidip de adamdan özür dileyip de pasaportumu yırtayım yani? En sonunda her hadisenin tek sahibi Allah olduğu gibi orada da Allah karar veriyor. Nikola veremez. Geliyor, özür diliyor. Mukaddesatınızın emrini yerine getirdiğinizden dolayı da fevkalade tebriğe şayansınız deyip Bediüzzaman'ı idam etmekten güya kendisi vazgeçiyor. Yerine. Dolayısıyla kendisi halimdir, selimdir, mütevazidir. Ya aynı Bediüzzaman Van'da Erek Dağı'nda aç kalmış olan affedersiniz bir köpek aç kalmış geliyor medresesine giriyor. Ondan sonra küpün içindeki kavurmayı bir güzel kafasını küpün içerisine sokmak suretiyle afiyetle yiyor. Kafasını çıkaramayınca da kafasını şuraya buraya çarpıp küpü kırıp kafasını kurtarıp öyle kaçıyor. Bediüzzaman talebeler diyorlar ki o köpeği yakalasak biz ona ne yapacağımızı biliriz. Diyor ki Molla Resul gel seninle diyor biz muhakeme edelim meseleyi. Buyur Seyda diyor. Sen diyor birkaç gün aç kalsan sonra böyle bir kavurma görsen yer misin yemez misin? Vallahi Seyda yerim diyor. Sen insan olduğun halde, aklın olduğu halde, Müslüman olduğun halde yiyorsun da bu Allah'ın bir hayvanı ya. Aklı yok, şuuru yok, aç. Ne yapsın peki? Hakkınızı helal ediniz. Vallahi Seyda içimizden gelmiyor ama öyle olsun hadi. Şimdi köpeğe böyle davranan, bir karıncaya böyle davranan, basit bir hayvana böyle davranan gözümüze göre basit ama kainatı tartıyor. Aynı zat herkesin önünde put gibi kalktığı Nikola Nikolaviç'e nasıl meydan okur? Türkiye'de 16 yaşındayken Kel Mustafa Paşa'ya karşı, Hurşit Paşa'ya karşı, başka paşalara karşı ismini saymaya gerek yok. Üstadımızın duruşu herkese müsellemdir yani. Malumdur yani elhamdülillah. Kur'an'ın talebesi böyle olur. Şehamet-i İmaniye üstadımız anlatıyor. Hutbe-i Şamiye'de. Şehamet-i imaniye nedir? Mütekebbillere karşı tezellül etmemek. Birisi mütekebbir mi? Evet. Birisi gururlu mu? Evet. Kesinlikle tezellül etmek yasaktır. Şehamet-i imaniye göre zıttır. Peki. Birisi de garibandır. Adeta insanlar nezdinde zelil bir durumdadır. Gariban bir hali var. Onu da tekebbür edemezsin diyor şehamet-i imaniye. Ya. Enteresan bir şey. En büyük bir cebbara karşı tezellül etmeyeceksin. En gariban adama karşı da tekebbür etmeyeceksin. Şu denge var ya, Kur'an'ın dengesi. Ama felsefede öyle değil. Felsefede gücün yeterse öldür, mahvet, perişan et. Gücün yetmezse ayağını öp. Taban tabana zıttır. İşte Kur'an-ı Kerim'in ve felsefenin insanın şahsi hayatına verdiği terbiyenin mukayesesi, karşılaştırması. Hem fakir ve zayıftır ama zatında. Yani bizim mahiyet torbamızı bir inceleyin. Biz zengin miyiz? Hayır canım. Adama soruyorsun, şu güzelim gömleği nereden aldın? Vallahi bir arkadaşımızdan emanet aldık. Pantolon onda filan arkadaşımızdan. Çorap onda filan. İç çamaşır onda filandan. Sen gururlanıyorsun. Her şeyin emanet. Şimdi adama soruyorsun, gözün nereden? Sen mi yaptın? Hayır. Satın mı aldın? Hayır. Tezgahta mı yaptın? Hayır. Peki vücudunun herhangi bir azasını sen mi yaptın? Hayır, hayır, hayır. Peki o zaman niye böbürleniyorsun, gururlanıyorsun? Her şey emanet olan bir adamın gururlanması ne kadar ayıpsa, kendisi bile emanet olan bir adamın gururlanması ondan daha ayıp ya. Her şey Allah'ın, Allah'a karşı gururlanıyorsun. Şimdi burada hem gayet zayıftır, acizdir, fakirdir. Kim? Kur'an'ın talebesi. Fakr ve zaafını da bilir şuurunda. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği, hazırladığı uhrevi servet ile müstanidir. Evet, ben fakirim şimdi, doğru. Ama benim Rabbim kainatın sahibi mi? Evet. Teşbih tahat olmasın. Nasıl ki bir çocuk babası zenginse, evet o mal kendisinin değil gibi, ama babasının malı olan o bütün servet adeta onun malı olduğu gibi, biz de hakiki olarak Cenab-ı Hakk'a kulluk edersek, Cenab-ı Hakk'ın malı olan kainat, Cenab-ı Hakk'ın mülkü olan şu mevcudat bir cihetle bizim mülkümüzdür. İnsan olan bir insan diyebilir ki diyor üstadımız, şu kainat benim sarayımdır. Şu güneş benim lambamdır. Şu ay benim gece lambamdır. Şu dünya benim evim gibidir, hanemdir ilahir. Şu bahar benim bir gül destemdir. Şu yaz benim sofrayı nimetimdir. Allah'a emanet. Şu hayvanlar benim hizmetkarımdır mesela. Şu bitkiler benim şu dünya bahçemin levazımatlı ziynetidir diyebilir. Eğer insan olan bir insansa. Üstadımız bunu söyledikten sonra Tahir abi kapıyı açmış. Demiş ki işte Tahir'in bunu söyleyebilir. Ya. Tahir'in bunu söyleyebilir. Demiş ki Tahir, seni açayım mı? Yani senin makamını söyleyeyim mi? Demiş üstadım, açma, ben böyle kalayım. Her bir mümin öyle. Perde-i gayb açılsa, sizin vaziyetiniz baştan aşağı kusuratlı görünse, benim size verdiğim değeri az bir şey eksiltmeyecek diyor üstadımız. Perde-i gayb açılsa, sizi fevkade büyük veli gibi görsem, size verdiğim değeri arttırmayacak diyor. Allah-u Ekber. Niye? Bu ahir zamanda sen oturacaksın, her şey senin nefsine hitap ettiği halde, bütün çevrende dünyaya talip olduğu halde sen eğer Kur'an'a hizmetkarlığı seçersen, elbette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda gelecek kardeşlerimi özlüyorum dediği o yüksek payeye inşallah sahibiz. İnşallah. Öyle olmasak da Allah öyle kabul etsin inşallah. İnşallah. Ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Biz güçlü müyüz? Hayır, zatımızda zayıfız. Ama biz kimin kuluyuz? Allah'ın. Allah'ın kudreti ne kadar? Sonsuz. Kuvveti sonsuz. Allah'ın kuvvet ve kudretini kendi arkamızda kuvvet-ü zahr olarak görüyoruz. Onun için fevkade güçlüyüz diyebiliriz. Ne gibi? Bir ordunun neferinin zatında güçsüz olduğu halde ordunun gücünü kendi gücü olarak görüp onu kullanabilme yetkisine sahip olduğu gibi. Bediüzzaman'ın Nikola Nikolaviç'e karşı o güzel duruşunu sergileten asıl imandır. Başka bir şey değildir. Allah'a olan iman. Cenab-ı Hak hepimize öyle bir iman nasip etsin inşallah. Hem yalnız liveçhillah, rıza ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. Ne için iş yapıyorsun? Allah için. Liveçhillah için, liecillillah için, rızayı hak için çalışıyorum der. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tirmizin muvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas, hikmet-i felsefe ile, hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimai beşeriye verdiği terbiyeler. Yani içtimai ve toplumsal hayata bakalım. Felsefe nasıl bir ders veriyor? Kur'an nasıl bir ders veriyor? Nereye yönelik? İçtimai ve toplumsal hayata yönelik. Ama hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Ha. Sen neye dayanıyorsun? Kuvvetime dayanıyorum. Bir. Hedefi menfaat bilir. Hedefin ne? Menfaat. Madem ki sadece bu dünyaya gelmişim, o zaman bir daha gelmeyeceğim. Öyleyse bu dünyadan ne koparsam kârdır. Peki babana yardım ediyor musun? Menfaatin varsa. Vatanına hizmet ediyor musun? Menfaatin varsa. Komşuna hakeza, çocuklarına hakeza. Enteresan bir şey. Felsefe bunu veriyor. Menfaat görmediğin hiçbir şey yapma. Ben ilk hizmeti tanıdığımda memleketimde hizmetleri anlatıyor işte şöyle hocalar, şöyle abiler, şöyle kahraman insanlar. Bizim profesör gelip bizimle çorba içiyor mesela. Görmüş bir şey değil. Yani bana anlatılsaydı daha hizmet tanımadan inanmazdım ben. Mümkün değil. Şimdi anlatıyorsunuz bir profesör geliyor, seninle beraber oturuyor. Çay içiyor, çorba içiyor, seninle beraber bağdaş kuruyor, aynı sofranda oturuyor, fesübhanallah diye anlatıyorsun böyle hizmetin fedakarlık yönlerini. Tabi hakikatlardan ziyade bunları anlatıyoruz. Daha yeni tanımışız ya. Aynı şu ifadeyi söyledi bir arkadaşımız. Ya dedi muhakkak bunların bir menfaati var, sen bilmiyorsun dedi. Ama emin olun, bunu söyleyen adam, kendi babasına menfaati olmazsa selam vermeyen bir adam. Böyle bir adam bunu anlamaz. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Çarpışmak. Latince'de bir cümle var. Duymuşsunuz. Human homulus lupus. İnsan insanın kurdudur. İnsan insanın kurdudur. Bu Batı'nın ve felsefe talebelerinin genel perspektifi. Felsefesi bu. İnsan, insanın kurdu. Ben senden ne kapabilirim? Senden ne alabilirim? Senden ne kapabilirim? Mesele bu. Ne koparabilirim? İnsan, insanın kurdu. Peki cemaatler arasındaki rabıtayı nasıl kuruyorsunuz diyoruz. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyet tutar. Bu adamın faziletine ben bakmam. Bana olan yakınlığına bakarım. Menfi milliyetçilik manasında. Şu böyleyse bu bendendir. Böyle değilse benden değildir. Fazilet esas değil. Güzel insan olmak esas değil. Benim için şu şu şu kıstaslar. O da unsuriyet. Peki semeratın nedir? Yani sen ne kazanıyorsun? Meyven nedir? Hevesat-ı nefsaniyi tatmin. Ve hacat-ı beşeriyeyi tezdittir. Ben insanların nefsani ve şehevani ihtiyaçlarını karşılıyorum. Mevcut şu andaki sistem. Evet. Bir de maalesef insanların ihtiyaçlarını artırıyorum. Üstadım diyor ki bedeviyette insan 4 şeye 5 şeye muhtaçken hocam medeniyet insanı 100 şeye 200 şeye muhtaç etmiş. Enteresan bir şey. 100 şeye muhtaç. 200 şeye muhtaç artık ya. Olmazsa yaşayamaz. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Birinci Dünya Savaşı niye oldu? Hakimiyeti amme davası. Her yere hakim olacağım. Her yeri kapacağım. Her yerde bayrağımı dalgalandıracağım diye şu kadar masum ve mazlum insanların gözyaşları döktürüldü mü? Kanları akıttırıldı mı? Öldürüldü mü insanlar? Öldürüldü. Peki ne pahasına? Hiç pahasına. Ya. Yani menfaat beslediğimiz şey ihtiyacımıza kâfi gelmediği için herkesin, o zaman haydi savaş meydanı. Menfaatin şeyini her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidarın şeyini çarpışmaktır. Ya. Düsturu cidarın şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Üstadımız bunu anlattığı vakitte hem lemaatta hem de hakka çekildiklerinde anlatıyor. Üstadımız diyor ki insanlık diyor midesindekilerin diyor, kustu diyor. Hala midesi bulanıyor. Yine kusmayı bekliyor. İkinci Dünya Savaşı'na işaret ediyor. Daha da bu, durulmadı yani. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün dünyayı kanla buladı. O kusmasıyla. Yetmiyor, hala bulanıyor. Tekrar diyor illah bir yerde bir vukuatı daha olacak. Ve kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda da milyonlarca cenaze. Sadece bir tek bomba 100.000 kişilik bir şehri ortadan kaldırdı. Ve orada bundan sonra da hayatın olmamasına da zemin hazırladı. Nagasaki ve Hiroşima denilen Japonya'da iki yeri birer bombayla arkadaşlar, atom bombasıyla maalesef bu zihniyetteki insanlar perişan etti, oradan kaldı. Bitki, hayvan, hayvancık ve bundan sonra gelecek her türlü canlının ölümüne, yok olmasına bu zihniyetler vesile oldu. Ama hikmeti Kur'aniye ise noktaya istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Peki sen neye dayanıyorsun? Hak. Düstur-u nübüvvet. Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir der, zulmü keser, adaleti temin eder diyor üstadımız 30. sözde. Düstur-u nübüvvet, hak kuvvette değildir, kuvvet haktadır der, adaleti temin eder ve zulmün kökünü keser diyor. Elhamdülillah. Gayede menfaate bedel, fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Sen niye çalışıyorsun? Allah için çalışıyorum. Niye bu adama yardım ettin? Allah için. Üstadımız diyor ki, küre-i arzda, insanlar arasında bütün ihtilalatın ve bütün fesadın madeni tek iki kelimedir. Birincisi, ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi, rahatım için zahmet çek, sen çalış, ben yiyeyim. İslamiyet nasıl çözüm getirmiş buna? Birincisine zekatı farz kılmakla, ikincisine de faizi haram kılmakla çözüm bulmuştur. Tabi felsefe talebesi Kur'an'dan ders almayınca bunları kendisine mübah tanır. Ben tok muyum? Evet. Başkası açlıktan ölse bana ne? Hatta وَاِنْ مِتْتُ عَتْشَنْ فَلَا نَزَلَ الْقَطْرِ dedirtiyor mesela. Ben susuzluktan ölsem bundan sonra bir damla su yağmasın. Ben susuzluktan ölsem bundan sonra tufan olsun. Dünya yıkılsın. Allah Allah. Kelime-i hamka ve seciye-i avra diyor üstadımız. Yani ahmakça kelime ve kör seciye bizde de hakim olmaya maalesef başlamış. Müslümanlarda da. Ya. Enteresan. Evet. Gayede menfaate bedel, fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Şimdi burada biz bunları niye okuyoruz? Yani biz böyleyiz. Böyle olmamız lazım. Değiliz. Eğer Müslümansak bunlara göre çalışacağız. Yani grideyiz, tamam. Yavaş yavaş saflaşıp, berraklaşıp beyaza doğru gitmeye çalışacağız inşallah. Hayatta düsturu cidal yerine, çarpışmak düsturu yerine, düsturu teavünü ases tutar. Düsturu teavün. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet milliyet yerine, rabıtayı dini ve sınıfı ve vatani kabul eder. Gayatı hevesatı nefsaniyen tecavüzatına set çekip, ruhu maliyata teşvik, vesiyat ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. Hazreti Ömer Efendimiz İslam halifesi malumunuz. Medine'de duruyor. Mısır'dan birisi geliyor. Diyor ki halifeyi bana gösterin. Bakıyorlar ki halife herkesin ortasında normal bir yerde uzanmış. İsrar ediyor. Kaldırıyorlar. Diyorlar ki sizinle birisi görüşmek istiyor. Kimsin sen diyor. Ben diyor Mısır'dan bir Kıptiyim diyor. Mısır'ın işte gayrimüslimleri diyelim o zamanki Kıptiler. Peki ne istiyorsun? Ben diyor oradaki validen şikayetçiyim. Vali kim? Amr İbnül As. Peki ne istiyorsun validen? Onun oğluyla diyor biz bir at yarışına giriştik. Benim atım galip geldiği halde geldi diyor babasının gücüne, kuvvetine dayanarak, güvenerek beni herkesin önünde dövdü diyor. Peki ne istiyorsun? Ben diyor hakkımı istiyorum. Tamam diyor, mektup gönderiyor. Hazreti Ömer'in bir yere mektup göndermesi normal değil yani. Diyor ki ey Amr, sen ve filan oğlun diyor, çabuk diyor, apar topar diyor, toplanın gelin buraya, Medine'ye. Tabi Hazreti Amr'a bu gelince Medine'ye gel emri çok ağır bir şey bu. Belli ki bir vukuat var, bir de oğlunu istemesi de çok ayrı bir şey. Çocuğunu da alıyor yanına, geliyor Hazreti Ömer'in karşısına. Hazreti Ömer adalet timsali. 1400 senedir adaletinden herkes bahseder. Yani gayrimüslim bile olsa Hazreti Ömer'i şahsı yani Müslümanlığından dolayı sevmese bile adaletinden dolayı ahir zamanın menfi insanları tebrik ediyor. Adalet mülkün temelidir demiş Hazreti Ömer Efendimiz. Enteresan radıyallahu anh. Diyor ki anlat bakalım diyor Kıpti'ye. Kıpti'ye anlatıyor. Dönüyor Amr İbn-i As'ın oğluna. Amr İbn-i As Hazretleri'nin oğluna. Diyor ki doğru mu anlattıkları? Evet ya Ömer, ya Halife diyor. Anlattıkları doğru. Sana diyor nasıl vurduysa sen de vur. Babasının yanında. Bir güzel girişiyor. Adam kıncını alıyor. Kısas. Sonra diyor babasını da diyor değnekle vur diyor. Tabi herkes donmuş. Bir Kıpti, orada gariban bir vatandaş kalkacak. Bir valiye vuracak. Dünya üzerinde vaki değil böyle bir hadise. Vaki değil yani. O diyor babasına güvendiğinden dolayı böyle yapmış. Babası da belli ki böyle bir şeyde açık bırakmış. Babası da bunu hak etmiştir. Diyor ki ya halife diyor. Ben diyor dininizin hak olduğunu gördüm. Ben iman ediyorum. Ama lütfen bana bunu işletmeyin diyor. Yani ben bir valiye vuramam. Lütfen beni affedin bu noktada. Ama ben dininizin ne kadar kıymetli ve güzel bir din olduğunu gördüm, iman ediyorum diyor. Eğer diyor sen ona vursaydın sıra da diyor bana gelecekti. Belli ki ben yanlış adam seçmişim. İşte Kur'an'ın talebesi böyle olur. Çok tarihte bu manada hadiseler var. Hazreti Sultan Fatih Han Hazretlerinin bir mimarla olan meselesinden dolayı, elini kestirmesinden dolayı, elinin kesilmesine mahkum edilmesi bir İslam şeyinde, mahkemesinde, yani Osmanlı'nın bir mahkemesinde ve bir Müslüman hakim bu kararı veriyor. Benim Müslüman olan padişahım böyle bir hata işlemiş, bunun da kolu kesilmeli diye, ya arkadaşlar, Kur'an böyle adam yetiştiriyor. Ve Sultan Fatih çok enteresandır. Kılıçla giriyor mahkemeye. Israrla çıkar diyor kılıncını. Hayır diyor. En son diyorlar ki niye çıkarmıyorsun? Eğer yanlış bir hüküm verseydi diyor. Ben diyor buradaki kadıyı vuracaktım. Doğru karar vermiş. Yani. İslam böyle. İslam'ın adaleti temin etmesi böyle. Hakka istinad ettirmesi böyle. En zayıf adam haklıysa en kuvvetlidir. En kuvvetli adam haksızsa en zayıftır. Kimin nezdinde? Kur'an'ın nezdinde. Ve Kur'an talebelerinin nezdinde. Eğer Kur'an talebeleri bu dersi almışlarsa bu seviyeye ulaşmışlardır. Almamışlarsa bu seviyede değillerdir. Gri tonda. Bunu beyaza dönüştürmesi gerekiyor. Son şeylerini okuyorum, bırakıyorum. Gayatı yani Müslümanların gayesi nedir? Hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. Yani nefsimizin isteklerine set çekiyoruz, ruhumuzun ve kalbimizin inkişafına yol açıyoruz. Hakkın şe'ni ittifaktır. Faziletin şe'ni tesanüttür. Düstur-ü teavürün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadeti dareyn'dir. Sen ruhu terakkiyata doğru sevk etsen, nefsini de gemleyip günahlardan arındırsan, saadet-i dâreyn dediğimiz hem dünya hem de ahiret saadetine nail olursun inşallah. Sübhaneke la ilmedene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.